Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mads Søgaard'ın Interaction Design Foundation için yazdığı The Basics of User Experience Design, kullanıcı deneyimi tasarımına giriş niteliğinde kısa ve açık bir rehberdir.
İlk kez 2018 yılında yayımlanan kitap, UX alanına yeni adım atanların karşılaştığı geniş kavram dağarcığını düzenlemeyi amaçlar.
Akademik bir kuram kitabından ya da ayrıntılı bir araç kılavuzundan çok 9 bölümde temel çalışma alanlarını tanıtan bir başlangıç haritası sunar. Tasarım düşüncesi, kullanılabilirlik, kullanıcı araştırması, etkileşim tasarımı, zihinsel modeller ve bilgi mimarisi gibi başlıklar bu haritanın merkezindedir. Søgaard'ın yaklaşımında iyi deneyim, ürüne daha çok özellik eklemekten değil, insanların amaçlarına gereksiz sürtünme yaşamadan ulaşmasını sağlamaktan doğar. Bu nedenle kitap, tasarım kararlarını kişisel zevklerle değil, kullanıcıların davranışları, beklentileri ve gerçek kullanım bağlamlarıyla ilişkilendirir. İşe yeni başlayan tasarımcılar kadar yeni dijital ürün geliştiren yöneticiler için de ortak bir dil oluşturmayı hedefler.
Kapsamı bilerek temel düzeydedir. Her konu için daha derin öğrenmeye yönelten bir ilk çerçeve sağlar.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, UX tasarımını ekran görünümünden çok, kullanıcının uçtan uca deneyimi olarak ele almak, kitabın temel katkısı, kullanıcı deneyimini yalnızca arayüzün estetik kalitesiyle eşitlememesidir.
Bir web sitesi ya da uygulama görseli olarak düzenli olabilir, ancak kullanıcı aradığı bilgiyi bulamıyor.
İşlemi tamamlayamıyor veya ne olacağını kestiremiyorsa deneyim yine zayıftır.
Søgaard, UX tasarımını insanların bir ürünle temas ederken yaşadığı bütün süreci inceleyen bir alan olarak konumlandırır.
Bu süreçte kullanıcının amacı, görev sırası, bağlamı, beklentisi ve karşılaştığı engeller birlikte değerlendirilir.
Örneğin, bir e-devlet hizmetinde form alanlarının anlaşılır olması tek başına yeterli değildir. Vatandaşın hangi belgeye neden ihtiyaç duyduğunu anlayabilmesi,
hata yaptığında nasıl düzelteceğini görmesi ve işlemin tamamlandığından emin olması da deneyimin parçasıdır.
Bu bakış, tasarımcıyı ekran üretmeye başlamadan önce problemi tanımlamaya zorlar. Kitabın pragmatik çizgisi burada belirginleşir.
Önce ürünün kullanıcıya gerçekten değer sunup sunmadığı sorgulanır, ardından bu değere erişimi güçleştiren noktalar aranır. Böylece UX, son aşamada yapılan kozmetik düzenleme değil, ürün kararlarını etkileyen kullanıcı merkezli bir çalışma biçimi haline gelir.
Kitap, özellikle yeni başlayanlara arayüz tasarımı ile kullanıcı deneyimi arasındaki bu kapsam farkını net biçimde kavratır. İkinci olarak, tasarım düşüncesiyle varsayımları sınamak ve problemi yeniden tanımlamak, Søgaard, tasarım düşüncesini tek seferde doğru cevabı bulma yöntemi olarak değil, kullanıcıyı anlamaya dayanan, yinelemeli bir problem çözme süreci olarak açıklar.
Bu yaklaşımın önemli tarafı, ekiplerin başlangıçta doğru kabul ettiği varsayımları sorgulamaya açmasıdır.
Bir ekip, örneğin kullanıcıların yeni bir özellik istediğini düşünebilir.
Oysa araştırma, asıl sorunun mevcut görevin çok uzun sürmesi, kullanılan dilin belirsizliği ya da kullanıcıların sürece güvenmemesi olduğunu gösterebilir.
Tasarım düşüncesi, çözüm üretmeden önce bu ayrımı yapmayı sağlar. Süreçte kullanıcıyı anlamak, problemi yeniden çerçevelemek,
alternatif yollar üretmek ve öğrenilenlere göre tasarımı geliştirmek birbirini izleyen fakat gerektiğinde geri dönülebilen faaliyetlerdir.
Kitabın bu başlıkta öne çıkardığı ilke, ilk akla gelen çözümün her zaman en uygun çözüm olmadığıdır.
Özellikle kurum içindeki teknik kısıtlar, yerleşik iş akışları veya kişisel alışkanlıklar ekiplerin görüş alanını daraltabilir.
Kullanıcı odaklı araştırma ise bu sınırların dışında kalan ihtiyaçları görünür hale getirir.
Bu çerçeve, Türkiye'de bankacılık, kamu hizmetleri veya alışveriş uygulamaları geliştiren ekipler için de anlamlıdır.
Çok kullanılan bir süreç, kullanıcı açısından açık olduğu anlamına gelmez.
Tasarım düşüncesi, kullanım verisi ve gözlem aracılığıyla bu ayrımı test etmeyi önerir.
Üçüncü olarak, kullanılabilirliği etkililik, verimlilik, bağlılık.
Hata toleransı ve öğrenilebilirlikle değerlendirmek, kitapta kullanılabilirlik, bir ürünün kolay görünmesinden daha ölçülebilir bir kalite olarak ele alınır.
Søgaard, kullanılabilir bir ürün için 5 ölçüt sıralar, etkililik, verimlilik, bağlılık, hata toleransı ve öğrenme kolaylığı.
Etkililik, kullanıcının hedeflediği görevi gerçekten tamamlayabilmesidir. Verimlilik, bu hedefe gereksiz zaman, adım ve zihinsel çaba harcamadan ulaşmasıdır. Bağlılık ise ürünün kullanımının rahatsız edici değil, makul ölçüde tatmin edici olmasıyla ilgilidir. Hata toleransı, yanlış giriş ya da yanlış seçim yapıldığında sistemin kullanıcıyı cezalandırmak yerine toparlanmasına yardımcı olmasıdır. Öğrenme kolaylığı da ilk kez kullanan kişinin temel işlevleri ne kadar çabuk kavradığını sorgular. Bu ölçütler birlikte düşünülmelidir.
Örneğin çok güvenli bir ödeme adımı aşırı karmaşıklık yüzünden verimliliği düşürebilir.
Çok sade görünen bir menü de gerekli seçenekleri sakladığı için etkililiği azaltabilir.
Kitap böylece kullanılabilirliği tek bir beğeni sorusu olmaktan çıkarır ve somut görevler üzerinden inceleme zemini kurar.
Tasarım ekibi, kullanıcıların bir randevu alıp alamadığına, ne kadar sürede aldığına, kaç hata yaptığına ve yardım almadan tekrar edip edemediğine bakabilir. Bu yaklaşım, tasarım tartışmalarını kişisel görüşlerden gözlemlenebilir davranışlara taşır. Dördüncü olarak, kullanıcı araştırmasında saha gözlemi, görüşme.
CART sıralama ve test yöntemlerini birlikte kullanmak, Soegaard'ın başlangıç düzeyi için sunduğu önemli çerçevelerden biri.
Kullanıcıyı tanımanın tek bir ankete ya da ekip içi fikre indirgenemeyeceğidir. Kitap, CART sıralama, uzman incelemesi, göz hareketi takibi, saha çalışmaları,
kullanılabilirlik testi, uzaktan test ve kullanıcı kişilikleri gibi yöntemlere değinir. Bu yöntemlerin her biri farklı bir soruya yanıt verir. CART sıralamada katılımcılar içerik ya da işlev kartlarını anlamlı gruplara ayırır. Bu yöntem, sitenin menü yapısının kullanıcıların düşünme biçimine uyup uymadığını anlamaya yardım eder. Saha çalışmaları ise insanların ürünü gerçek çevrelerinde nasıl kullandığını gözlemlemeye dayanır.
Görüşmeler, hedefler, motivasyonlar, alışkanlıklar ve beklentiler hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayabilir.
Kullanılabilirlik testleri, belirli görevlerde nerede zorlanıldığını görünür kılar.
Uzman incelemesi daha hızlı bir ilk değerlendirme sunabilir. Fakat gerçek kullanıcı davranışının yerini tutmaz.
Kitabın mantığı, her tekniği evrensel çözüm gibi sunmak değil, araştırma sorusuna uygun araç seçmektir. Örneğin, menü yapısını düzeltmek isteyen bir ekip için CART sıralama yararlı olabilirken,
teslimat uygulamasında sürücünün hareket halindeki kullanımını anlamak için saha gözlemi daha anlamlıdır.
Bu ayrım, araştırmayı gösterişli bir ritüel değil, tasarım kararını destekleyen kanıt üretme faaliyeti haline getirir. Son olarak,
zihinsel modelleri ve kullanıcı kişiliklerini tasarım kararlarına bağlamak, kitap,
insanların dijital ürünleri boş bir zihinle kullanmadığını vurgulayan zihinsel model kavramına yer verir.
Zihinsel model, kişinin gerçek dünyadaki deneyimlerinden ve önceki dijital etkileşimlerinden hareketle bir şeyin nasıl çalışması gerektiğine dair kurduğu anlayıştır.
Sanal düğmelerin basılabilir nesneleri çağrıştırması.
Klasör simgesinin dosya düzenini temsil etmesi ya da alışveriş sepetinin satın alma öncesi bekleme alanı olarak anlaşılması bu nedenle önemlidir.
Tasarım, kullanıcıların yerleşik beklentileriyle uyumlu olduğunda öğrenme yükü azalabilir.
Ancak kitap, eski dünyadaki her benzetmenin doğrudan kopyalanmasını önermekten çok kullanıcının bakış açısını anlamayı öne çıkarır.
Kullanıcı kişilikleri de bu noktada işlev kazanır.
Kişilikler, hedef kullanıcıların amaçlarını, özelliklerini, tutumlarını ve üründen beklentilerini görünür kılan araştırma temelli özetlerdir.
İyi kullanıldığında ekipteki belirsiz kullanıcı sözünü daha somut bir tartışma aracına dönüştürür.
Örneğin herkes için daha fazla seçenek eklemek yerine belirli bir kullanıcı grubunun en sık yapmak istediği göreve odaklanmayı kolaylaştırır.
Fakat kişiliklerin değeri hayali ayrıntılarla süslenmelerinden değil, araştırmadan türetilmelerinden gelir.
Soegaard'ın yaklaşımında zihinsel modeller ve kişilikler yaratıcı fikri kısıtlayan belgeler değildir. Aksine, tasarımın ekip varsayımlarına değil, insanların amaçlarına ve anlama biçimlerine dayanmasına yardım eden araçlardır. Sonuç olarak,
The Basics of User Experience Design, UX alanına geçmek isteyenler, dijital ürün geliştiren küçük ekipler, ürün yöneticileri ve kullanıcı merkezli çalışma dilini edinmek isteyen yöneticiler için uygun bir başlangıç kitabıdır.
Kısa yapısı, alanın tüm teknik ayrıntılarını öğretme iddiasından çok, hangi soruların sorulması gerektiğini göstermesine dayanır.
Oker, tasarımın yalnızca görsel tercih olmadığını, kullanıcı hedefleriyle ürün hedefleri arasında kurulan sistemli bir ilişki olduğunu kavrar. tasarım düşüncesi, kullanılabilirlik ölçütleri, saha araştırması, kart sıralama, testler, zihinsel modeller ve kullanıcı kişilikleri bu ilişkiyi incelemek için temel bir sözlük sağlar. Bu kavramsal temel, bir ekip toplantısında daha doğru problem tanımı yapmaya, bir arayüzdeki sürtünmeyi daha açık tarif etmeye ve araştırma ihtiyacını gerekçelendirmeye yardımcı olabilir. Kitabın benzer başlangıç kaynaklarından ayrılan yönü, geniş UX evrenini yoğun teknik ayrıntılarla boğmadan uygulanabilir başlıklar halinde düzenlemesidir. Bölümlerin mini yoğunlaştırılmış dersler gibi kurulması, okurun hangi alt alanda derinleşmek istediğini görmesini kolaylaştırır. Bununla birlikte ileri düzey araştırma planlaması, karmaşık etkileşim sistemleri ya da kapsamlı ürün süreçleri için tek başına yeterli değildir. Bu sınır, kitabın zayıflığından çok konumunun sonucudur. Başlangıçta yön bulmak isteyenler için açık, erişilebilir ve kullanıcı davranışını merkeze alan sağlam bir ilk çerçeve sunar. Destek olmak isterseniz Matt Soegaard kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.